Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Hikmet Hanım. Bugün Luna ve Servet'le beraber Servet'e kızacağız diyormuşum. Az önce kayda geçmeden önce Servet'in uykusunun Türkiye'ye gittiğinde ne hale geldiğinden bahsediyorduk. 2 gün önce Türkiye'ye geldi Servet. Hoş geldin.
2 gün önce Türkiye'ye falan gelmedim. Bağlamı yanlış veriyorsun. Ben şu an eve gireli 24 saat olmadı ve podcast kaydındayım. Önce bir alkış istiyorum.
Kuvvetli alkış.
İnanılmaz bir jet lag var üstümde ve kayda gelmeden önce uyumam gerekti. Sonra da kızlar, ha geldin mi, nasıl geldin, ne yaptın, biz uyanamayacağını düşünüyorduk derken... Ben de dedim ki, yıllardır alarm kurmuyorum. Sonra hikayenin devamını getiremedim. Buna o kadar alındık ki Hikmet Hanım.
Önce Luna.
Ben giriştim.
Kızlar jetleyin, benim beyin iyi çalışmıyor, siz anlatın hikayeyi.
Sen devamını söyleyecektin, biz kaydetmeye karar verdik. Çünkü bu linçi tek başıma yapmak istemiyorum. Bence kamuoyuna açık bir linç olmalı.
Uzun zamandır alarmla uyanmıyorum. Cümle buydu.
Bizim bir uyku bölümü yapmamız lazım. Bakın bunu yıllardır söylüyoruz. Şimdi dinleyenler hiçbir kontekst bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Servet'le ilgili hiçbir şey bilmiyor. Hikmet'le ilgili hiçbir şey bilmiyor.
Servet sabah 11'de, öğlene doğru 11'de uyanıyor falan gibi bir şey, bir izlenim itiba oluşuyordur bence. Hani alarmla uyanmam gerekmiyor deyince.
Ya ben niye kızdığımı izah edeyim. Servet genelde 5 ile 6 arasında kalkan bir insan olduğu için hiç alarm kurmuyorum yıllardır deyince. Geceleri 50 kere uyanan ve sabahları da kalkamayan, hiçbir işini yetiştiremeyen bir Luna buna aşırı derecede tepki gösterdi. Ama seni düzenine çok takdir ediyorum. Sadece kesinlikle. Bu takdirimi kıskançlığa dönüştürecek bir cümle kurdun az önce yani. O beni tetikledi.
Ama bak, hiç düşünmeden konuşmuşum. Siz Allah'tan beni durdurdunuz. Hikayenin devamı daha kötü. Beni bütün bölüm gafil avlayacaksınız sanırım böyle.
Evet, şimdi Servet bize bir şey anlattı az önce, son 1,5 dakikadır. Ve bizim onu dinlediğimizi zannediyor. Çünkü biz gülüyoruz. Duyamadığımız için. Biz bunu editlerken de duyacağız ve sonra tepkimizi artık nasıl veririz bilmiyorum. Story
abi atarız, duyamadım.
Bölümün sonuna mı ekleriz?
Galiba genel fikir olarak bizim uyuyamamamıza ve uyuyamadığımız için onun anlatacağı şeylerin birazcık imtiyazlıymış gibi gözükeceğine dair bir şeyler anlattı. Teşekkür ediyoruz kendisine bizi düşündüğü için, dinleyemediysek de.
Buradan yalnız kavga çıkar arkadaşlar. Bu konuyu bir an önce kapatmamız lazım. Çünkü Servet chat'e yıllardır uykumu alamadan uyanmadım dedim demiş. Yani
gerçekten
bilmiyorum.
Bu kampüslerde şu anda Filistin encampment'ı oluyor. Kamp kuruyor öğrenciler. Oraya gelip bayrak sallayıp provokatörlük yapan İsrailli Siyonist öğrenciler var ya. Öyle bir provokasyonla karşı karşıyayız şu anda.
Çok sert. Herkes inşallah güzel uykusunu aldığı günler, haftalar geçirir. Biz biraz birbirimizi de özlediğimiz için tatlı bir geçiş oldu. Ben bayağıdır sizinle kayıt almıyorum. Sizin ihtiyaç odası bölümlerini takip ediyorum ama keyifle, zevkle. O yüzden de...
Ne düşünüyorsun ihtiyaç odası hakkında? 2 dakika onunla koy. Onun hakkında.
Bizi yüzümüze öv falan. Yani gerçek düşüncelerimi paylaşabilir miyim bilmiyorum kayıtta. Ya benim için çok karışık duygular içeren bir şey. Çünkü ihtiyaç odası dahil olmak isteyeceğim bir proje benim. Normal şartlarda lojistik sebeplerle dahil olamadığım bir proje. Hem Harry Potter'la özel bir ilişkim olduğu için de hem dinlerken çok keyif alıyorum hem de of ya falan oluyorum bazen dinlerken. Ama dinleyicilerimizden henüz bakmamış olanlar varsa kendilerine fazlasıyla tavsiye ederim. Hem de ya ben bu Harry Potter'ı okumam artık bu yaştan sonra, uğraşmam falan, ama neymiş bu kadar insanları sevdiren deyip de ama böyle karakterleri falan bilen kişiler için de bence sizi parça parça konuştuğunuz için çok anlaşılır ve keyifli olabilir. Çünkü ben bazen böyle izlemeyi düşünmediğim şovların recap'lerini, yani böyle anlatı şeylerini podcast olarak dinleyip daha çok keyif aldığım oluyor. Reklamlar bitti.
Ya dinleyicilerden de zaten Luna nerede? Luna gelmeyecek mi? Luna'yı konuk alın falan diye çok istek geldi. O yüzden inşallah yakın zamanda kayıtlarımızdan bir tanesine de katılırsan çok seviniriz.
Yani isterim ama Luna şu an iyi değil arkadaşlar.
İnşallah. Evet, Devil Wears Prada.
Kızlar, bugün ne yaptığımı size anlatmak istiyorum. Bir aylığına Türkiye'ye geldim biliyorsunuz. Sebebi Hikmet'i. Görümcem evleniyor ve yarın düğün var. Dolayısıyla kıyafet alışverişim için tam tamına bir günüm vardı. Ve sabahtan beri bu jet lag halimle kıyafet almaya çıktım.
Nefret ediyorum. Kıyafet almaktan da nefret ediyorum. Yani seçmekten de nefret ediyorum. Kilo almış olmaktan da nefret ediyorum. Bundan nefret etmiş olmaktan da nefret ediyorum. Modadan da nefret ediyorum. Kumaşlardan da nefret ediyorum. Ümraniye'den de nefret ediyorum. Her şeyden nefret ediyorum. Ve yani bu nefreti kusabileceğim şu platformu bu haftaya, bugüne denk getirdiğiniz için çok teşekkürler. Sanırım Luna önermişti. Ben bu şekilde bölüme girmek istiyorum. Bu filmlerden aklına geldi. Sen de mi tesettür modasının iğrençliklerinden bahsetmek için bir bahane istedin yani? Sadece tesettür de değil yani genel olarak ama özellikle bu konuyu konuşmak istiyorum.
Şimdi ben bu filmi bayağı ilk çıktığı yıllarda böyle CD'sini alıp falan evde ara ara izlediğim, sevdiğim bir filmdi. Oyunculuklarını beğeniyorum. Filmin hafif olmasını beğeniyorum. Ve hani biraz tabii muhtemelen ergenlikte izleyip hani o işte makeover filmi ya bu biraz da hani. Yani ne demek istiyorum? İşte başta tırnak içinde çirkin, şişman vesaire ya da gözlüklü birinin çok basit dokunuşlarla yine tırnak içinde insana benzetilip saygı görmesi filmi yani birazcık aslında. Ama yakın zamanda bu filmi tekrar izledim Netflix'e geldikten sonra ve bir yandan da benim YouTube önerilerime çok fazla yani moda yorumu, kendi böyle pahalı ünlülerin giydiği bu kotür dedikleri özel tasarım falan işte defilelere çıkan vesaire kıyafetlerin ucuz versiyonlarını işte kumaş alıp thrift shoplardan falan işte ben bu bilmem kaç bin dolarlık elbiseyi 25 dolara kendim yaptım falan diyen ya da yine böyle sahici Chanel çantalar alıp falan böyle defilelerde kıyafetleri alıp bir şekilde styling yapmaya çalışan YouTuber'lar falan. Yani ben bu içeriği bir süredir tükettiğimi fark ettim. Böyle hani bastıkça geliyor ya daha da fazlası. Ve bunun farklı renklerini tükettiğimi fark ettim. Ve şunu düşündüm. 2000'li yılların başındaki bu filmden beri hani lüks tüketim ve özellikle bu filmdeki o işte Prada gibi, Louis Vuitton gibi, Donatella'nın markası neydi hatırlamıyorum, Versace falan gibi lüks markaların aslında çok fazla elit bir şeyi temsil ederken şu an acaba neyi temsil ediyor? Kime marketing yapıyorlar? Ve bunun tabii sonra bizim hayatımızdaki yeri ve o bahsettiğin tesettür modası denen şeyin dönüşümü vesaire gibi çok ilginç konulara kapı açan bir film olduğunu düşünüyorum. 2000'li yılların başındaki magazin algısı, moda algısı, işte güzellik algısıyla şu an arasında bazı örtüşmeler ve bazı değişimler var. Ve hani filmin o bu konulara olan şakıcı tavrı, mobbinge olan o şakıcı tavrı, böyle müstehzi tavrını biraz ele almak istedim sizinle. Hani sizden incileri dinlemek istedim. Genel şeyim bu yani. Hani benim bu filmi niye konuşmak istedim? İkna oldun mu Servet? Şu an biraz daha sinirli misin bana?
Yok, ben başından beri sana sinirli değilim. Mutluyum, müteşekkirim. Bunları konuşmak istiyordum. Biraz konuşalım, rahatlayalım.
Ben de açıkçası hiç bunun kendi tecrübelerimize değebilecek bir yanı olduğunu düşünmedim izlerken. Şu an hoşuma gitti sizin söyledikleriniz. Çünkü ben izlerken hani o kadar, zaten yönetmeni de galiba 80 The City'nin yönetmeni miymiş, yapımcısı mıymış, yani aynı tayfa. Dedim ki yani bunun hakkında ne konuşacağız, izliyorum ama diyorum ki şimdi ben geleceğim yine böyle alık alık bakacağım. Sonra Luna iki cümle söyleyecek ve o söylediği cümlelerden sonra diyeceğim ki aa evet gerçekten haksızlık etmişim bu filme falan diyeceğim böyle. Çok farklı bir anlamlandırma yaşayacağım diye bekleyerek geldim. Ve gerçekten konuşabileceğim konulara işaret ettiniz. Teşekkür ediyorum o yüzden. Yani gerçekten çok kötü bir filmdi bence.
Gerçekten mi? Ben çok seviyorum ama.
Ya şöyle bir filmdi. Ben de bunu daha önce 3-4 defa izlemiştim herhalde.
O zaman iyiydi.
Yine izlerim. Hani.
İyiymiş o zaman.
Yani o işin şey kısmı, Miranda'nın hayatı, Miranda'nın ofis politikaları bilmem neler falan izlemesi aşırı keyifli bir şey. Ama bir yandan da hikaye o kadar dandirik ki, yani hikayenin ana merkezinde o hani Andy'nin ruhumu sattım şeye, şeytana, ha ruhumu korumalıyım falan, böyle çok basit bir mesajı var. Ve o mesajı da tam olarak vermiyor gibi. Yani bir yandan sanki bu moda endüstrisi çok kötü, buraya ruhunuzu satmayın diyor. Bir yandan da onu o kadar şaşalı bir şekilde övüyor ki övgüsü eleştirisinden daha yüksek falan gibi böyle. Ama tabii bunları konuşmadan önce isterseniz bir özetini verelim. İzlememiş olan dinleyicilerimiz olabilir. İzlemişlerse dahi bir hatırlatma fena olmayabilir.
Ya Türkiye'de o kadar çok televizyonda bu film veriliyordu ki bunun ihtimali nedir bilmiyorum. Ben çünkü Prada markasını ilk defa bu filmde duydum. Sadece Prada değil, bütün markaları bu filmde duydum ama adında da geçiyor ya, hatta şeytan marka giyer Türkçesi.
Eskiden CD'ciler olurdu ya, CD'cilerde böyle filmlere bakardın. Orada da sürekli önlerde olan bir filmdi bu. Orada böyle İngilizce yeni öğrenmişim falan. Devil Wears Prada yazıyor. Marka Prada demek değil ki falan. Hani o şeyleri, yüzleşmeleri hatırlıyorum.
Aynen. Yani Prada'nın bir marka olduğunu anlamam bile birkaç yıl almıştır yani o yaşta.
Özeti Luna versin. Ben size bir sürprizim var demiştim. Ondan dolayı kafam biraz karışık. Özeti iyi veremeyebilirim.
O zaman başrolümüz Andy'nin aslında böyle çok iyi bir üniversiteden mezun olmuş ve normalde Amerika'da üniversiteden sonra hukuk veya tıp seçip böyle yüksek lisans yapar gibi yeniden okuyorsunuz o bölümleri. Hani hukuk fakültesinde falan okuyabilecek kadar başarılı bir kadınken gazeteci olmak istediğini ama ondan sonra gazeteci olma yolunda iş bulamadığı için New York City'de bu Runway, yani aslında bizim günümüzdeki Vogue dergisini temsil eden Runway dergisinde bu derginin baş editörünün asistanı olarak işe girmesiyle başlıyor hikaye. Ama bu işe alım sürecinde biz Andy'nin ne kadar oraya uyumsuz olduğunu, hiç işte oradaki, hatta ekosistemdeki diğer kadınların öncelikleriyle önceliklerin hiç örtüşmediğini, böyle hani herhangi bir ucuzluktan aldığı kıyafetleri giyen, kendine yakıştığını düşündüğü ama aslında da moda dünyasının standartları için pek bir şey ifade etmeyen, işte vücudunun şekline uygun olmayan vesaire vesaire ve marka olmayan, dolayısıyla bu moda dünyasını var eden sanatsal akımlara herhangi bir selam çakmayıp bunlara hiçbir saygı göstermeyen, bu insanlar açısından yani, bir kadın olarak görüyoruz Andy'yi. Bir erkek arkadaşı var, onunla yaşıyor. Yakın arkadaşları var. Böyle hani New York'ta 20'lerinde nasıl yaşarsın, böyle yaşarsın falan bir kız. Ondan sonra Miranda da çok yanında asistan dayanmayan, inanılmaz beklentileri insani olmayan, sen yani o söylemeden neye ihtiyacı olduğunu, ne düşündüğünü, bütün alışkanlıklarını çözmek zorundasın ve bir yandan da bazen görünmez bazen görünür olmak zorundasın gibi bir beklentisi olan bir patron. Bunu da sevgili Meryl Streep oynuyor. O yüzden de harika bir performans izliyoruz. Bir de Emily'miz var. Emily Blunt oynuyor ve aslında Emily Blunt'ı ünlü yapan rol bu rol bildiğim kadarıyla. Emily de bu zor asistanlık görevini baş asistan olarak uzun süre dayanmış tek kişi ve dolayısıyla sürekli yanına gelip giden insanlar, hem onun rakibi hem de aslında rakip olamayacak kadar başarısız oldukları için çok böyle o mobbinge katkıda bulunan bir karakter. Sonra bir süreç içerisinde Andy'nin önce ya bana çok kızıyorlar, burada ben barınamıyorum, beni sevmiyorlar, Miranda beni neden sevmiyor, ben çok zekiyim aslında falan diye ağladığını. Sonra bu sebeple yakınındaki iş arkadaşları tarafından ama sen bu modanın kutsal dünyasına hiç saygı göstermeden burada var olmayı bekleyemezsin, uyan artık aptal olma falan diye ayar verdiklerini. Sonra Andy'nin bu saygıyı gösterme yöntemleri bulduğunu ve bir yandan da işte zekasını Miranda'nın olmadık beklentilerini karşılamaya kullandığını. Farklı tipte ilgiler görünce erkek arkadaşından, kendi arkadaşlarından uzaklaşmaya başladığını, önceliklerinin değiştiğini ve filmin sonunda da tekrar sadakatinin nereye olduğunun, işte kendi gazeteciliğimi, eski ideallerimi yoksa Miranda gibi yükselip bir ikon olma yolunda gitmeye mi olduğunu test edildiğini görüyoruz filmde. Sonra film bitiyor. Bu arada bu kitaptan aslında olan bir film. Ben bunun devam kitabını, yani filmi çekilmeyen kitabını okudum. Orada da 10 yıl sonra Andy ile Emily kendileri bir gelinlikle ilgili dergi kuruyorlar. Gelinlik modası dergisi kuruyorlar gibi, yani gelin modası pardon. Şimdi organizatörler vesaire ve böyle çok ünlüler. Sonra kendi özel hayatlarıyla ilgili storyline'lar var. Bir de Miranda tekrar hayatlarına giriyor. Ona tekrar böyle şey, kendileri ayakta durabilecekler mi falan. Böyle bir kitaptı, keyifliydi o da.
Yani ben sürpriz yapacağım dedim. Luna sürpriz yaptı.
Ha, gerçekten mi? Özür dilerim.
Hayır, sen, ben de şey diyecektim. Devil Wears Prada'nın romanını okudum. Yani ilk kitabını okudum.
Ha. Birbirimizden habersiz bir takım.
Ama dediğin otobiyografik olduğunu biliyor muydunuz?
Wow.
Bu da üçüncü sürpriz oldu.
Bunu yazan kadın Vogue'da, neydi kadın da? Anna Wintour something.
Anna Wintour'u zaten Miranda Priestley'i aslında Anna Wintour olarak
onun
şey yapıyorlar,
asistanı olarak çalışmış kadın zaten. Ve ona binaen yazmış yani Anna Miranda'yı. Ben o yüzden dedim ki bu arada bir de şey var. Ben Emily Blunt'la John Krasinski hayranıyım. Dünyanın en tatlı çiftleriler. Ve bunlar durmadan hangi talk show'a çıksalar nasıl tanıştıklarını anlatıyorlar. Ve hep de nasıl tanıştıklarının hikayesinde Devil Wears Prada'yı aşırı sevip hani fanı olan John Krasinski'nin Emily Brandt'a karşı hep böyle bir şeyi varmış. Uzaktan platonik bir aşkı varmış. Sonra ortak bir arkadaşları sayesinde tanıştıklarında işte böyle resmen şey yapmış yani, fan gibi davranmamak için, cool gözükmek için falan bayağı uğraşmış yani.
Evet, çok tatlılar gerçekten. Ben de bu filmde Emily Blunt'ın yeşil göz farına düştüm arkadaşlar. Yani...
Düştün mü? Ya o ya günleri çünkü... geride bırakmış olmak, evet. O kadar güzel bir şey ki.
Ama bu yıllarla ilgili geçen başka böyle bir şeyler izledim. Mesela insanlar çok güzel, hani sonuçta şey, oyuncular güzel insanlardan seçiliyor falan. Ama o moda o kadar kötü ki yani, ince alınmış kaşlar vesaire. Emily Blunt'ın makyajı bence bu filmde o dönemin katlanılmazlığını katlanılır kılan başarılı dönem makyajı yani. O yüzden beğeniyorum. Biraz bu konuyu kıyafetler... da böyle şeylere çekmek istiyorum. Yani kıyafet falan da konuşalım istiyorum arkadaşlar. Biraz... Dişil enerji falan.
Ben sevmedim o kıyafetleri. Yani hepsi bana şey gösteriyor. Bazı parçalar hani zamansız olur. Bazı şeyler böyle klasik bir görüntüdür ve her zaman giyersin, seversin ya. Mesela Chanel kıyafetler, Chanel elbiseler, pantolonlar vesaireler falan. Bence hani 1920'lerde de şu anda da çok çok güzel olabiliyorlar. Ama zaten bu şeyde de Devil Wears Prada'da da benim en çok sevdiğim kıyafet o Chanel kıyafetiydi. Böyle upuzun çizmeler giymişti falan. Neyse, pek çok buradaki stil böyle çok o dönemde sevilip 2 sene sonra iğrenç denilecek şeyler gibime geliyor. Özellikle Emily Blunt'ın giydiği o bolerolar, garip garip şeyler böyle aşırı çirkin geldi bana yani.
Ama çok haklısın, bence bilerek öyle yapmışlar. Çünkü Emily Blunt oradaki yani Vogue o ay in olduğuna, tırnak için yani onun moda olduğuna karar veriyor. Ve oradaki kadınlar bu daha yayınlanmadan onu hissedip, yakalayıp, bulup dükkanlardan uydurup yani o bir şov yani hani. Dolayısıyla o dönemin modasını bu kadar iyi yansıtıp bize itici gelmesi aslında orada Emily karakterinin başarısını gösteriyor. Ama mesela Andy'nin hala biraz daha fonksiyonel, hani o gazeteci ruhu, sürekli alışveriş yapmasını gerektirmeyecek ve dediğin gibi daha zamansız sayılabilecek parçalar giydiğini görüyoruz. Giyinme konusunda işte kendini style etme konusunda iyileşmeye başladıkça bence öyle giydiği parçalar artıyor. Ya da işte genelde Anne Hathaway'i biraz böyle Audrey Hepburn tarzı benzetirler yani tarz olarak.
Galalarda falan giydiği elbiseler de hep.
Hep öyle ve bu filmde de böyle Fransa'da falan giydiği kıyafetler biraz daha o havada. Dolayısıyla şimdi de giyse Anne Hathaway ay bunu niye giymiş ya da saçını niye böyle kestirmiş, bu kahkülünü niye böyle yapmış falan demeyeceğimiz kıyafetler var üstünde. Bence Miranda Priestly'nin kıyafetleri de çoğunlukla böyle. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Anna Wintour'un bilmiyorum nasıl giyindiğini biliyor mu dinleyicilerimiz ama böyle saç şekli yani yüzyıllardır çok değişmeyen, genelde gözleri çok görünmüyor çünkü güneş gözlüğüyle dolaşan böyle iç mekanda falan da ve giydiği böyle etekler, ceketler falan, hani tabii ki bir sürü farklı şey, farklı markadan falan giyiyor ama şey değil yani, böyle geçen sene neon biz Vogue'da bastık da ben de neon bir şey giyeyim değil yani. Anna Wintour'un tarzı, Anna Wintour'un tarzı. Ama bu işte
o
moda
flex
şeyini...
ya şey demek yani, modayı ben belirlerim, siz onu giyersiniz. Aynen. Ama beni etkilemez canım demek yani.
Aynen öyle. Yani Miranda'nın Andy'ye azar çektiği bir kemer sahnesi var. 2 tane turkuaz kemer var birbirine çok benzeyen. Andy de gülüyor, ya neyi tartışıyorsunuz, bunlar birbirine çok benziyor diye. Ve o azar sahnesi çok başarılı bir sahne. Çünkü siz özellikle böyle fast fashion dediğimiz yani işte ne bileyim genelde örnek yani H&M gibi. Yani alışveriş merkezine gittiğinizde belli bir fiyat aralığında bulabildiğimiz birçok şey aslında hızlı modaya giriyor ve bunların çoğu da ilhamını o senenin lüks defilelerinden alıyor. Şimdi ara bazı markalar çıkmaya başladı. Hem fiyat olarak daha ara, hem de tarz olarak daha ara. Bunlar hakkında da konuşmak istiyorum. Niye böyle oldu? Kimler çıkarıyor bu markaları? Diyeceksiniz ki Luna sen bunları alıyor musun da biliyorsun. Ay bilmiyorum. Tamamen benim leş bir YouTube
neler
izleyicisi
mesela?
Olmamla alakalı.
Kos falan mı? Benim aklıma bir şey gelmiyor açıkçası.
Ya mesela öyle. Bu şey dün şeyi izliyordum da oradan da aklıma geldi. Mo'yu izliyordum Netflix'teki ve orada böyle çakma Chanel çanta falan satıyor adam. Sonra şey bir tane yaşlı bir adama Yeezy satıyor. Durdurdum şeyi, diziyi. Eşime dedim ki Yeezy ne biliyor musun? Kanye West'in
Ki Kanye West'i de biz Houston'a yaşarken çok duymuştuk. Çünkü adam gelip orada konser verdi kilisede falan böyle. Kendi sonra cemaati oldu, bir şeyler oldu. Kendi karısı, o zamanki karısı Kim Kardashian üzerinden pazarlamasını yaptı. Yarı spor, yarı lüks markası gibi bir şey yani, hani yanlış bilmiyorsam. Ve mesela bunların fiyatları, atıyorum hani 2000 liralık bir Chanel boot değil bu. Ama aslında herhangi biri de Yeezy alamıyor. Yani onun da çakmasını, bir şeyini bulmak zorundasın gibi. Ara çok fazla şey var.
Off-White falan geldi.
Aynen öyle, evet. Bu biraz bence influencer kültürünün artmasıyla çok ilişkili. Çünkü bu influencerların pazarlayabileceği ara bir markete ihtiyaç var. Yani hem insanların param olsa da bunları alsam diyebileceği, hem de sürekli, yani nasıl diyeyim, bütün varlığını yoğunu bir tane parçaya yatırdığında diğer şeyleri alamıyorsun ya, bence yani bu ara marketin çok genişlediğini düşünüyorum. Belki eskiden de böyleydi, hani ben bilmiyordum ama yani bu bence çok büyük bir kültürel shift oluşturdu yani. Hani
ne biliyor musun, bu bence şey, insanları hem soyup soğana çevirmemiz lazım. Ama o kadar ucuz yaparsak hepsinin alabileceği şekilde, o zaman onda bir arzu nesnesi şeysi kalmayacak. Yani çünkü neden insanlar lüks şeyleri arzu ediyorlar, çoğu kişi onu elde edemiyor diye. Herkesin elde edebileceği bir şeyi önlerine sunarsak, o zaman onu arzu etmeyi bırakacaklar, almayacaklar, motivasyon kalmayacak. Ama alamayacakları kadar da lüks yaparsak, o zaman zaten alamayacaklar, bunlardan para kazanamayacağız. Ara formda bir şey yapalım, hem ulaşılabilir ama ulaşması da aslında çok kendi bütçeleri açısından manasız bir hareket olacağı halde, hani o irrasyonelliğe rağmen bunu yapmaya devam edecekleri bir şey yani. Bence çok şeytani bir düşünce tarzı yani.
Evet, ve hem relatable olması gerekiyor influencerların, yani ilişki kurulabilir, aa ben de biraz böyleyim ya dediğin insanlar olması gerekiyor bu pazarlamayı yapan. Markanın yüzü kimse, illa influencer olması gerekmiyor ama genelde marka yüzü olsa bile influencerlara da reklam veriliyor şu an zamanımızda yani. Hem de bir yandan dediğin gibi o kadar da kolay ulaşılabilir değil. Ben bunu gördüm, aradım, buldum. Ben bunun zevkli bir şey olduğuna ikna oldum. Ben de zevkli bir insan olduğum için sizin podcast'in adı gibi istek değil ihtiyaç falan diye insanların yeniden frame etti, çerçevelediği bir, hem kendi zevkini ortaya koyma, hem takip ettiği insanlar üzerinden böyle farklı bir, yani gerçekte görüştüğün insanlar dışında senin tüketim hayatını bayağı bir belirleyen yeni bir ilişki türü ortaya çıkıyor. Bilmiyorum yani, bana enteresan geliyor. Ben kendi çocukluğumda özel bir okula gittim ve orada böyle şeyi hatırlıyorum yani. Bir kişi, iki kişi sadece baştan aşağı markası belli olan, markası yazılı olan şeyler giyerdi. Ve bunu çok garipsediğimizi de hatırlıyorum arkadaşlarla. Kendim bir şey aldığımda, ki şu anki aklıma çok gülüyorum çünkü marka değilmiş o. Yani nasıl diyeyim, hani mesela biz küçükken Oxo vardı, tamam mı?
Ya bu Oxo... bölüm, bunu konuşmak istiyordum. Bu bölüm Oxo'dan bahsetmek istiyordum.
Dur, ben de bak kilo almadan önce Oxo'dan pantolon alabilmiştim. O yüzden kendimi şu an dışlanmayacağım için çok... Oxo diye bir marka vardı mesela biz çocukken, AVM'de satılan normal bir marka.
Güzeldi, çok tatlıydı.
Migros tarafından giriyorsun, orada merdivenler şey.
Evet.
Eskalatörlerden aşağı inince direkt sağda.
Sokak modası tarzı bir tarzı vardı genel olarak, böyle kargo pantolonlar falan vardı hatırlıyorum. Ama mesela şimdi ben zannediyorum ki aldığım şeyin hani birçok şeyin markası var. Bir de böyle hani pazarda satılan marketler, hani böyle hiçbir şey yazmayan ya da yazılınca hiç aklına bir şey gelmeyen şeyler var. Onlar markasız, diğerleri marka diye düşünüyordum. Hani bu Devil Wears Prada'daki Prada gibi bir markanın sinyallediği anlamın o kadar farkında değilim. Ama bir yandan da marka giymeyi gösterişli kabul ettiğini bildiğim için insanların, aldığım birçok şeyin markasını yazmadığından çok aşırı emin olduğumu ve böyle ters çevirerek falan kullandığım bazı şeyleri falan hatırlıyorum. Şu an öyle yani, o ayrıma vardığımdan beri mesela o kadar büyük bir hassasiyetim yok ama ilk defa böyle Amerika'da marka bir çanta almıştım. O da şey, bu Ross Marshall gibi dükkanlar var böyle devasa. Bunlar sezonu bitmiş, artık insanların moda diye almayacağı lüks tüketim markalarını şey yapıyorlar. Çok daha yani %30 fiyatına falan satıyor. Bilmiyorum arkadaşlar, ben ya niye bir 100 saattir konuşuyorum? Siz konuşmuyorsunuz, beni sustursanız. Ay çok şey oldum şu an.
Lafını mı bölelim, ne yapalım?
Bölün, bölün tabii, sanki daha önce bölmüyormuş gibi eşeğe
tamam,
bak.
Ben Oxo'dan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar
bunu
ben...
eşek demiş olmayayım, dur. Bir daha söyle. Sevgiyle söylediğim bir şey şeye dönüşmesin sonra. Luna Şah Servet'e şey yaptı olmasın.
Ne diyordun ki? Bir daha mı söyleyeceksin? Bence bir sıkıntı yok. Eşeklik yapmam da bir sıkıntı görmüyorum. Tamam. Eşeklik yapmayı yaptığım oluyor benim.
Hayır, ben çocuğuma eşek diye sevdiğim için oradan gelen bir tabir. Neyse, buyur.
Şimdi ben 13 yaşında kapandım. 2007. Arkadaşlar, kıyafet yoktu giyebileceğimiz derken çok ciddiyiz. Yoktu. Ve o sırada OXO böyle şey gibiydi. Birazcık daha pahalı geliyordu bize. Hani rahat rahat alamıyorduk ama en azından uzun kollu bir şey satıyordu. Ve böyle onun dışında yerlere gitmek. Şimdi şöyle bir durum vardı. Çok komplike bir şeyim vardı aslında. Arkadaş ilişkilerim vardı. Bir grup arkadaşım aşırı moda takip eden. Hala bu insanların Instagram'da ilham sayfaları falan var yani. Hala. Hem alırlar hem alabilirler hem de bilirler yani. Ben düğün, bayram falan olduğunda onlara gidip bunu nasıl kombinleyebilirim falan diye soruyorum yani o insanlar. Bir onlarla çok yakın arkadaştım hani o dönemde. Bir de bilince bak. 2006'da arkadaşım benim boykot yapıyordu ya. Amerikan markalarını, İsrail markalarını boykot eden ve biz böyle atıyorum Nike, Adidas falan giydiğimizde o zamanlar bile hani bunu nasıl yaparsın diye böyle baskı gördüğümüz falan da bir ortam vardı. Yani bu ikisi arasında yaşıyorduk. Genel olarak kişisel eğilimlerimiz açısından da siz zaten bizi yıllardır dinliyorsunuz. Aşağı yukarı profillemişsinizdir yani. Markadan, modadan pek anlamayan yani daha çok okumakla falan ilgilenen, bedeni yokmuş gibi davranan ama sonra aa bir dakika varmış falan olan böyle bir 20'lerin ortasında falan kadın
grubu. Ya da kendi çapında ilgilendiğini zanneden ama sonunda genel bir şeye baktığın zaman relatif manada ilgilenmediği ortaya çıkan diyebiliriz yani.
İlgilenen insanlarla ilgilenen.
Evet yani, o da böyle.
Biz de sosyal bilimci çıktık. Hep yani böyle konular girdiğinde bir kere de samimiyetle ya bu kırmızı çok güzelmiş bununla şunu şöyle yapsam yani böyle bir konuşmanın yerine bunu da hep görmeye başladım herhalde bunu pompalıyorlar bu sene falana diyor muhabbet. O yüzden hani ilgilenilmesiyle ilgilenen insanlar
oluyor. O kadar oldu. İyi bir özet geçtin ki yani daha iyi nasıl anlatılabilirdi bilmiyorum gerçekten.
Tam modanın içine çekileceğim. Bir şey beni durduruveriyor.
Ama bir şerh düşmek istiyorum. Bu muhabbet biraz pick me girl şeyine doğru gitmesin. Yani biz hiç
hayır, bunun
modadan anlamıyoruz
var
falan.
Biz yokmuş gibi yaşayarak dedi. O yüzden diyorum yani evet. Bunun yanlış bir şey olduğunu da anlamak zorunda kalan sonra hani en azından ben kendim için onu söyleyebilirim yani.
Ya işte biraz geç başladık yani en azından şöyle her zaman için her insan gibi güzel gözükme, kendine yakıştırmak, içinde özgüvenli hissetmek vesaire gibi içgüdülerimizi maddi şartlarımız el verdiğince gidermeye, karşılamaya çalışıyorsun. Ama özel okula giden ve burslu okuyan ve kültürel sermayesi, maddi sermayesinin önüne geçmiş insanlar olarak yani öyle ailelerden gelmiş kızlar olarak maddi sermayesi, kültürel sermayesinden yüksek arkadaşlarımızın şeylerine mi, koyduğu standartlara mı öykünmeliyiz? Yoksa daha ziyade kültürel sermayesi ve ahlaki sermayesi de bizi kat be kat önünde olan onlara mı özenmeliyiz? Nasıl bir yol tutturmalıyız? Bir yandan ortada da zaten kızların da altını çizdiği gibi şey yok yani tesettürlü kızların giyebileceği seçenekler çok az. Ben mesela şey yaptığımızı hatırlıyorum. Pantolon giyerdik. Kot pantolonun üzerine şaldan mini etek gibi bir şey yapardık. Belimize bağlardık böyle yani. Şey peştemalimsi bir şey
oy,
böyle.
Oy oy.
Ve bir ara bu çok moda olmuştu. Bizim üst sınıflarımızdan ablalar yapmıştı ve biz hepimiz bir ara böyle bir 6-7 ay falan böyle dolanmıştık mesela. Çünkü hani o şeyi kalçalarımızın üzerine kadar inecek üst bulamıyoruz yani hani. Ya böyle dizlere kadar hani pardesü boyunda şeyler var. O da yaş itibariyle çok ilgimizi çeken şeyler değildi. Hani
Ferah
ara form bir şey bulamıyorduk yani.
Çünkü 80'lerde değiliz. 2000'lerdeyiz ve Britney Spears var. Britney Spears ne giyiyor? Düşük bel pantolon, bolero, askılı ya da sıfır kol böyle derin kesim falan. Dolayısıyla hani yazsa bu var, kışsa da yine kısa şeyde biten, belde biten kazaklar var. Ve dökümlü giyinmenin şey olmadığı, şık olmadığı bir dönem. 90'lar, 2000'ler diyebiliriz bence. Dolayısıyla hiçbir şey yani ben de 12 yaşında örtündüm. Hani anne mağazalarından böyle garson boy diye bir şey vardı. Hiç duydunuz mu arkadaşlar? Bunu ben büyürken çok duydum. Travmatik cümlemdi.
Çocuk yani çünkü boyu mu demek?
Çocuk, hayır. Çocuk yerinden alamadığın için artık işte özellikle kadınlar erken işte mesela regl olduğu sıralarda boyu sabitleniyor ama hani vücut oturma süreci çok uzun sürüyor. O arada ne giyeceksin? Yani çocuk gibi de giyinebilirsin. Kadın gibi de giyinebilirsin. Tesettürlüysen, şu anki gibi bir şey, moda, erişim, internet markaları hiçbir şey yokken böyle hani gidip avlıyorsun o uzun kollu şeyleri. Ben de böyle anne yerlerinden aldığımı hatırlıyorum. Yani çocuk yerinden gidip pantolon alıyordum. Üstüme anne yerlerinden tunik falan ya da böyle hamile kıyafeti falan aldığımı giydiğimi hatırlıyorum.
Beni de annemin o tesettür yerlerine 2-3 tane mağaza vardı böyle. Hani öğretmen kıyafeti satıyorlardı böyle. Annem hep beni oralara götürürdü ve ben hani zorla kapıdan dışarıya çıkmaya falan çalışırdım. Yani hayır istemiyorum bundan falan diye böyle.
Ben devam edebilir miyim? Bana kızdınız bölmedin konuş diye. Sonra ben konuşmaya başladım, beni böldün.
Pardon, devam et.
Ne dediğimi unuttum. Ha, bir daha demin bir aydınlanma yaşadım. Ferace'yi ben sanırım lise son, üniversite falan o zamanlar keşfettim. Ferace bile yoktu değil mi o zamanlar?
Pardesi vardı.
Bence vardı ama
aynı şey değil.
Ama Ferace'nin kültürel olarak belli grupların dışına taşması hadisesi senin dediğin zamanlara denk geliyor. Yani ne bileyim, çok hani şey, bir karikatürize bir şey olacak ama çarşambadan neden? Bunun birkaç sebebi olduğunu düşünüyorum.
Senle
bir
bittik.
İhtiyaç. Yani gerçekten de tesettür modası gelişmeye başladıkça insanlar hafif, işte genelde siyah ve gerçekten çok rahat, hani atletin üstüne giyebileceğin bir tesettür kıyafeti olması. Ya böldüm Servet'ciğim ama şey, tarih veriyorum şu an. Bir bu, bir de Suriye Savaşı 2011'de senin dediğin zamanda biz lise sondaydık. Çok fazla mülteciyi getirdi. Mülteci deyince insanların aklına sadece sınırdaki kamplar geliyor ama yani şu an gelmiyor ama hani çok fazla eğitimli ya da kendi orada dükkanı olan, işte satış yapan insan da, terziler falan da Türkiye'ye geldi ve zaten bence Türkiye'de 2007'de kültürel tesettür şekillerinde bir çeşitlenme olmaya başladı ve Ferace'de daha herhangi bir cemaate mensup olmayan ya da her zaman siyah giymesi gerektiği konusunda dini bir zorunluluk hissetmeyen kadınların da giydiği bir şeye dönüştü. Bence bu çok büyük bir kırılma noktasıydı. Seni o yüzden böldüm. Özür dilerim.
Estağfurullah. Kim bilir neler diyecektim. Sadece çarşambaya gidip ilk Ferace'mi alışımı hatırladım.
Benim ilk Ferace'm Umre'den gelmişti bana. Burada değil, buradan aldığımı hiç hatırlamıyorum. Burada dedim, İstanbul'da yaşamasam da şu an.
Her zaman burası İstanbul ama, değil mi?
Evet. Yani yavaş yavaş arttı şeyler tabii. Ben üniversitedeyken galiba bizim yaşımıza, yani gençlere uygun tesettür markaları, bu Instagram butikleri falan çıktı. Yani biz üniversiteye gelene kadar yoktu. Hep işte böyle uydurmaya çalışıyorduk olmayacak yerlerden.
Ya ben lise 2'deyken, 2010 oluyor yani, İpek şal yoktu. Lise 3'e geçtim, herkes İpek şal takıyordu. Hani o kadar hızlı da oldu ki gerçekten anlayamadık. Bir yandan bazen çok eleştiriyorum. Yani bunu, konuyu buraya getirmeye çalışıyordum. Sabahtan böyle yük çekiyor gibi hissediyorum kendimi. Oksa'dan başlamamın sebebi oydu. Yani o zamanki yokluk diyeyim, varlık içinde yokluğu hatırlıyorum. Param var, alamıyorum. Bir de şu durum var. Parayla almak da ayıp geliyor. İşte o boykot marka falan şeylerinden dolayı. Bazı arkadaşlar mesela çok güzel giyiniyor. Ama hani şey de değil, ucuza da almışlar yani, markada giyinmiyorlar ama çok güzel giyiniyorlar. Çünkü ya annesi terzi oluyor ya biliyor yani. Hani o kültürel sermaye diyorsun ya, biz onun daha böyle entelektüel şey, kitap okuma falan, daha böyle akademik tarafındayız. Bir kültürel sermaye de nasıl giyineceğini bilmek, moda bilgisi de yani, o çok ince zevkler diyeyim yani. O da bir kültürel sermaye. Şimdi benim anam babam Anadolu'dan gelmiş, gerçekten yoksul ailelerden hani. Onların bu konuda hiçbir bilgisi zaten yok. Ama bazı insanların anneannesi makyaj yapıyor. Hani abim öyle demişti, bir Amerika'dan ilk geldiğinde, o da yaz okuluna gitmişti. Şey demişti yani, Türkiye'deki işte ablam da bize, bana. Hani siz anneannesi makyaj yapan kadınlarla yarışamazsınız. Hani şey, kendinizi kötü hissetmeyin modunda, hani hem Türk kızlarına sövüyor tabii. Hem bizi şey, bir teselli yani, artık nasıl almak isterseniz bu yorumu alabilirsiniz ama gerçekten de öyle bir durum vardı yani. Ben bilmiyorum, hani çok paramla da nasıl yapılır bu bilmiyorum, az parayla da nasıl yapılır bilmiyorum.
Bir şey diyeceğim.
Bilmiyorum yani.
Anneannesi makyaj yapan deyince benim anneannem de makyaj yapıyormuş. Anneannemin böyle şeyleri vardır, hatıraları vardır. Anneannem annemden sonra örtünmüş. Annem lise sonunda mı üniversitede mi ne örtünmüş ve anneannem de onun şey yapmış, ardından örtülmüş. Ondan öncesindeki süreçte erkek kardeşi, bu arada şey, Luna ile Servet de çete şey yazıyorlar, ikimizin de böyle ya falan diye. Bu da sosyolojik. Evet, çünkü bizim annelerimiz 70 kuşağı, yani o İslamcı akıncılar vesaire falan. Yani annelerimiz kent ortamında işte bu farklı İslami entelektüellerle vesaire karşılaşıp onların şeysiyle tesettüre giren bir nesil olduğu için onların anneleri falan da aslında dini duygular itibariyle ya da pratikler itibariyle işte oruçlarını tutuyorlar bilmem ne falan. Ama mesela anneannem şey yapıyormuş, erkek kardeşi onları toplayıp kendi eşini, anne, kız kardeşini bilmem nesini falan böyle haftada bir falan fön çektirmeye bilmem neye falan gidiyormuş böyle. Ya da mesela işte şeyden çıktıkları zaman, kuaförden çıktıkları zaman bir yere oturmaya gidiyorlar mesela, etekleri dizlerinde. O böyle ya da dizlerinin biraz altında. Etekleri yukarı çıktığı için oturduklarında dizlerinin diz örtüsü diye bir şey varmış. Çantalarında hep o diz örtüsüyle dolanırlarmış. Hani onlar da böyle çok arada kalmış şeyler insanlar. Bir yandan çok açık giyinmemeye çalışıyorlar. İşte böyle bir utangaçlıkları var, şeyleri var falan. Bir yandan ona uygun kıyafetleri yok. Toplumsal normlar farklı falan böyle. O yüzden ben de anneannemin benden çok çok daha modern olduğunun altını çizmek istiyorum.
Ama şöyle bir durum var işte. Bizim çocukluğumuzda artık anneannelerimiz makyaj yapmayı bırakmıştı.
Neyse, ben hala getiremedim dediğim yere. Şimdi de inanılmaz bir şey durumu var.
Özellikle 7 yıldır Amerika'da yaşadığım için ve orada eşofman, sweatshirt şeklinde yaşadığımız için Türkiye her gelişimde şok geçiriyorum. Çünkü böyle bir, hani Amerikalılar Paris'e gittiklerinde, Avrupa'ya gittiklerinde, aa insanlar burada ne kadar güzel giyiniyor ya, burası her gün moda haftası gibi falan. Tatile Avrupa'ya gittiğinde ne giyeceksin falan muhabbeti olur ya. İstanbul'da da öyleyiz. Yani bugün Ümraniye'de dolaşıyorum. Ya 10 kadından 8'i inanılmaz stil giymiş ya. Ve böyle bu benim üstüme çok büyük bir baskı yarattı bugün. Özellikle de hani Türkiye'ye geri taşınmayı düşündüğüm için böyle bir, ben Türkiye'ye taşınırsam nasıl giyineceğim falan
şık
diye.
Şık olacaksın. Çözüm yok. Şık olacaksın.
Gerçekten
kaçamazsın.
Şık olmak zorundayız ve bu inanılmaz bir masraf. İnanılmaz bir, ya benim için, benim böyle ruhum emiliyor. Moda düşünürken benim ruhum emiliyor yani. Bir de tek başına alışveriş yapmak. Yani ben anladım ki benim hayatım önce birkaç arkadaşım olmuş ve onları sürekli alışverişe sürüklemişim. Onlar bana ne yakıştığını belirlemiş, bana onları aldırmış. Düğünde bu giyilir, nişanda bu giyilir falan gibi. Bu konuda gönüllü olan dinleyicilerimiz varsa önümüzdeki 1-2 yıl çok ihtiyacım olacak, neyse. Şimdi bu iki durumu karşılaştıralım arkadaşlar. Yani bizim 2007'den 2024'e kadar inanılmaz bir değişim yaşadık. Yani bunun pozitif yanları da var. İnanılmaz, hani şu an millet sürekli Twitter'da görüyorum bu yeni moda markalarını. Şimdi şöyle bir değişim oldu. En başta bence Oxo gibi markalarda biz şey zannediyorduk. Onlar yanlışlıkla üretiyor zannediyorduk. Hani yanlışlıkla uzun kollu şeyleri var, bize denk geliyor zannediyorduk. Yani neden yanlışlıkla zannediyorduk? Çünkü reklamlarında hiç bize benzeyen insanlar yok. Demek ki onlar diğerlerine satmaya çalışıyorlar. Ama yanlışlıkla biziz. Biz alıyoruz. Hani biz onları kandırıyoruz falan gibi hissediyordum ben yani. Ama sonra anladım ki arzu objesi öyle gözüken kadınlar olduğu için, sadece öyle gözüken kadınlar için değil, bizim için de arzu objesi o kadınlara benzemek olduğu için onların reklamları öyleymiş. Yani oraya aslında tesettürlü başörtülü bir kızı çıkarsa o marka için negatif olacak. Tesettürlü olmak isteyen kadınlara, çocuklara ya da daha fazla satmayacak. Yani böyle acı bir gerçek var. Bunu yapan, bu mesela abdest çorabı satan bir marka vardı. Bir çorap markası biliyorsunuz ve hiçbir zaman onun abdest çorabı olduğunu itiraf etmiyordu. Ama biz o markayı kandırdığımızı düşünüyorduk. Neyse. Tamam, elleri kaldırdım. Yani sorumu anladınız yani. Şimdi öyle bir durumdan sonra başörtülü kızların biraz daha işte sermaye sahibi olup kendi markalarını, yani biz de yapabiliriz. Yani biz giymek istediğimiz şeyleri bulamıyoruz, bari dikelim satalım deyip kurduğu markalar var. Ama o endüstri de öyle bir yere geldi ki hem hani sosyal açıdan çok toksik yanları var. Influencer, Instagram falan onlarla zaten inanılmaz bir yere gelmiş durumda. Değerlendiremiyorum bile çünkü yani takip edemiyorum arkadaşlar. Psikolojik olarak da takip edemiyorum yani. Hani her gün o hesaplara maruz kalmanın bence bir bedeli var. Mikrofonumu şey yaptım.
Bedeli mikrofonun düşmesi.
Evet. Bunun bir psikolojik bedeli var.
İki, kumaşlarının çok kötü ve fiyatlarının çok yüksek olduğundan dolayı haklı bir eleştiri var. O bakımdan da çok sinir bozucu bir noktada. Ama bazen de diyorum ki iyi ki var. Çünkü zamanında da hiç yoktu. Evet. Tespitlerim bu şekilde. Siz ne düşünüyorsunuz bu konular hakkında? 25 yıllık bir şey. Kaç yıl oluyor? 2024, 2'den 7 çıkar.
Anneannelerimizden başladın. Bence kendine haksızlık etme.
50 yıllık bir analiz bekliyorum. Buyurun. Bir de filme getirin arada. Ayıp olmasın.
Bir saat oldu. Bir kelam etmedik film hakkında.
Araya küçük bilgi vereyim mi? Filmle ilgili aşırı komik bulduğum bir detay. Şimdi filmin ortasında Anne Hathaway kendisinin kilolu olduğundan bahsediyor ya bir kere. Yarılıyorsun zaten orada. Sinirim bozuldu. Ondan sonra bir anda kilo veriyor herhalde. Anlaşılmıyor falan. Hani o değişim nasıl yaşandı orayı anlamadık falan. Orada Pretty Girl bir anda işte çirkin Betty oluyor ya. Öyle bir şey yaşanıyor. Kitapta nasıl biliyor musunuz? Kitabın başında sevgilisiyle Andy bir uzak doğu ülkesine gidiyorlar. Hatırlamıyorum. Hindistan'a gidiyorlar galiba. Yani hatırlamıyorum tam. Dizenteri oluyor. O yüzden çok fazla hastalıktan kilo veriyor. O şekilde yani o kiloyu vermiş oluyor yani. Bize filmde direkt sanki işte önceden şişmandı da sonra bir günde ince oldu gibi bir algı var ama kitapta böyle olması çok çok güldürdü beni yani.
Bu kiloyla ilgili konu bir daha getirmeyeyim konuyu. Hızlıca bir şeyler söylemek istiyorum. Bir filmdeki bu kilolu denilen şahsın o sırada 36 beden olduğunu ve düşmesi beklenenin 32 beden olduğunu yani 0 beden olduğunu altını çizmek isterim. İkinci olarak da çocukken ya ben şimdi kilosu çok hayatı boyunca oynamış bir insanım. Gerçekten büyük sayılarla oynamış bir insanım. Ama görece daha plus size olmadığım çok zamanlar da oldu ve şunu çok net hatırlıyorum. Bu oksalarda, başka yerlerde falan da. 40 bedenin, aa bizde yok, biz 36-38 satıyoruz diyen tesettür mağazaları olduğunu. Ya da ben diyelim 40 bedenim 42 giymek istiyorum. Çünkü dökümlü olsun istiyorum falan. Yani gençliğimde giyinmekle ilgili tecrübelerimin %98'i bu diyaloglar üzerine kuruluydu. Dolayısıyla hani bir şeyler var ya da yok derken gerçekten de böyle hiç... Yani 36-38 bedenin üstünde kadın ya da genç kız neyse yokmuş gibi bir muameleyle karşılaşıyordum İstanbul'da. Ve böyle bir yere gittin ve 42-44 beden bir şey bulduysan böyle yapış yani ona. Sana yakışıp yakışmaması da önemli değil. Bir şekilde terziye verirsin, orasını kesersin, burasını çizersin falan. Böyle gerçekten bunu da belki dinleyicilerimiz arasında bu şeyleri yaşayanlar olmuştur yani. Bu bence tesettür devreye girdiği zaman ekstra bir zorluk olarak geliyordu. Çünkü vücudu saran bir şekilde giyinecek olsam bulabileceğim, giyebileceğim birçok kıyafeti hiçbir şekilde almıyordu.
Bir erkek reyonundan almak bir seçenekti. Ben onu çok yapıyordum. Bir de bence uzun boylu kadınlar da çok sıkıntı çekiyordu. Çünkü ben evet. Kısa boylu olduğum için her şey zaten kalçamı örtüyordu. Normal bir tişört bile hep örtüyordu. O yüzden de böyle kısa boylu olmakla çok barışık bir insan oldum bence. Ama uzun boylu arkadaşlarım gerçekten yok falan diyorlardı.
Ama filmi izlerken normalde böyle sahneler beni çok tetiklemesine rağmen özellikle hani daha genç yaşlarda izlerken o kadar absürt ki yani Anne Hathaway o kadar zayıf ki o sahnelerde şeyin Miranda Priestly'nin ona hani sen şişman ve çirkinsin falan dediği sahnelerde hani gülme krizine giriyorsun ve aslında Anne Hathaway de giriyor yani o da ciddiye almıyor çünkü o da biliyor yani konvansiyonel olarak güzel bir kadın olduğunu buradaki dünyanın çok saçma sapan olduğunu o yüzden filmi çok böyle sahnelerin izlenebilir kıldığını düşünüyorum yani evet. Getirdiği nokta ne diyecek hani moda böyle bir şey ama bu insanlar da kafayı yemiş dediğini düşünüyorum bir noktada. Film ne diyor birçok mesajı var belki konuşuruz ama ben bu kilo konusunda bir daha getirmeyeyim dedim şeyi. Bu arada Servet'in sorusuna gelelim. Yani bu 50 yıllık hikayede geldiğimiz nokta mevzusu. Bu bana sen konuşurken direkt şunu hatırlattı. 2000'lerin başında yaşadığımız bu tesettür modasının gelişmesinin sonucunda şu an pek çok Instagram butiğinin tesettürlü kadınlara için o ihtiyacı gidermek için kendini popülerleştirdikten sonra bu
marketi biraz artık satüre olmaya başladıkça biz herkese aslında hitap etsek, artık herkes trench coat giyiyor, artık herkes toprak renkleri, pastel renkler giyiyor. Tesettürlü kadınlar da artık daha kısa şeyler giyiyor. Diğer kadınlar da daha bol şeyler giyiyor. Artık bu tercihler arasında o kadar da uçurum yok. Herkese pazarlayalım diye düşünerek herhalde tesettürle ilişkilerini tamamen koparmaya başladıklarını görüyoruz mesela. Bu arada hani tesettürle alakasını kesmek tabii ki de hani markalar özel kuruluşlardır, yeniden markalaşmaya gidebilir. Hani bir işin liberal ekonomi açısından ahlaki bir sorun olmayabilir.
Ama trend bu yani. Birçok marka tesettür markası gibi başlayıp aslında biz iki kesime de diyor. Ve hatta sonra linçleniyorlar. Oradaki bir dinamik
hakkında... Markenlerini falan değiştiriyorlar yani. Benim ilgimi çeken kısım o.
Peki bu konuda insanların kızmasını nasıl görüyorsunuz? Yani ben o konuda biraz şeyim. Tesettür markası başlatan birisinin ve sonra yükselen birisinin tesettürlü kızlara bir borcu var mıdır?
Ya ben tepkiyi anlıyorum açıkçası. Çünkü şimdi Instagram takipçisi kazanmak bir iş, tamam mı? Yani orada birilerinin seni tavsiye etmesi lazım. Hani link bırakması lazım, et yapması lazım, mention yapması lazım. Orada gerçekten tamamen bir grup insan yükselttiyse onların sonra ya sen biz niye yokmuş gibi davranıyorsun demesini şey olarak anlıyorum. Yani böyle sosyolojik olarak falan yaptığım bir yorum değil bu. Ben hani Luna olarak böyle oturup gece 2'de böyle bir feveran okuduğum zaman ya uf evet ya niye böyle yapmışlar falan diyorum. Yani onu kastediyorum. Biraz bunun yani şu an artık şimdi tesettür eskisi gibi işte ya pardösü giyersin ya da açıksındır falan gibi bir ayrım olmadığı için ona da hitap etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ya da işte ya tamamen saçın hiç görünmeden göğsüne şeyi işte 90'a 90 başörtüyü salarsın ya da açıksındır falan gibi bir şey yok yani. Bir sürü farklı tesettürün yorumlanma biçimi var. Ama bir yandan da ya bu genel influencer kültürünün bizi biraz sıkıştırdığı, modanın da çok birbirine benzemekten sıkıcılaştığını ve böyle hepsi birbirine benziyor, hiçbir şey alasım gelmiyor falan gibi hissettiğimi de biliyorum yani. Aynı şeyi tesettür amaçlı olmayan kıyafetler için de hissediyorum. Hani şu an moda olan şey nedir arkadaşlar? Hani bir kot üstüne beyaz tişört giyip zincir kolye takınca şık mıyız? Hani bu şimdi yeni çıktı, bu wearing mi styling mi yapıyor bu insanlar acaba falan sorusu. Biraz ben de buna getirmek istiyordum
çok
konuyu.
Çok büyük bir baskı değil mi ya? Bunlar benim çok içimi sıkıyor. Benimle ilgili bir problem mi bu?
Ya bu Instagram influencerlarına dair Servet'in sorduğu soru vardı ya. Yani Instagram influencerları değil, daha doğrusu Instagram'dan ünlü
onlara
olup...
Onlara da geçerli yani, onları da dahil edebiliriz o soruya.
Yani bence her markanın müşterisinin o markadan hesap sorma ya da o markaya dair herhangi bir şeyi varsa, nasıl diyeyim, mutsuzluğu varsa o mutsuzluğu dile getirme hakkı tabii ki var. Yani bunu şey olarak frame etmeye de gerek yok, işte tesettürlü kızlara bir borcu var mı falan diye. Yani gap alıp duruyorsam ben senelerdir, gebin kalitesi düştüyse ya da bir şeysi düştüyse, beni artık tatmin etmemeye başladıysa ben bunu dile getirebilirim. Ha, bu ilişkileri daha kişisel olarak kurgulandığı için tesettür markalarının, yani ben Gap'in CEO'sunu tanımıyorum ama İstanbul'da bir sürü tesettür festler falan oluyordu mesela. Oralarda gidip şahsen tanışıyorlar, fotoğraf çektiriyorlar vesaire, teşekkür ediyorlar. Ay çok seviyoruz, çok giyiyoruz falan. Hani böyle organik bir ilişki üzerinden doğduğu için pek çok bu marka. Kalkıp da belli bir yerden sonra bu insanların giyemeyeceği şeyler yapmaya başladılarsa. Çünkü burada farklı farklı şeyler, dinamikler var. Bir tanesi kalitesi değiştiriyorlar. Bir marka, bildiğim bir marka var mesela, tamamen hani tüketici segmentini arttırdı şey olarak. Eskiden atıyorum 300 liralık elbiseler satarken şimdi işte 2000 liralık elbiseler satıyor falan, hani
bu
böyle.
Arada şey,
enflasyonun
yani
dışındaki bir artıştan bahsediyorum.
2000 liraya bugün elbise görüp böyle iyiymiş falan dedim yani. Yani 10.000 lira, 15. Bu bir de Ümraniye'den bahsediyorum arkadaşlar.
Zaten yani
bu...
relatif bir şeyden bahsediyorum. Aradaki fark yani, evet. 3 sene önce sattığı şeyi farklı kişiler alabilirken bu artık sattığı şeyi farklı kişiler alabiliyor. Yani erişime kısıtlıyor. Böyle olunca ne yapmış oluyorsun? Seni zengin eden, senin işini bu yere getirebilmene sebebiyet veren insanlara diyorsun ki artık sizinle bir ticari ilişki geliştirmek istemiyorum. Bu aslında bir reddediş demek yani. Diyor ki hani abi ben artık senden benim müşterim olmanı istemiyorum. Yolumuz açık olsun. Benim için şimdiye kadar yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. Can sıkıcı bir şey. Bu bir. İnsanlar kendilerini kullanılmış hissediyorlar.
Şey yapabilir miyim? Counter argument getirebilir miyim?
Getir.
Şöyle bir ton var ama. Yani biz seni oraya getirdik ve sen artık bizim dediğimiz şekilde yaşayacaksın. Orada mesela atıyorum bu bir influencersa kız açılmak istiyor mesela. Hayır açılamazsın. Ya da işte kız artık o tarz elbiseler üretmek istiyor. Hayır üretemezsin. Hani bundan da yanlış bir şey hissetmiyor musunuz?
Ya bence özel kişilerle tüzel kişileri bir tık ayırmak lazım orada.
Ama ayırmıyorlar.
Ama zaten şeyden bahsetmiyoruz bence. Daha ilkesel bir tartışma yapalım burada. Yani yorumsa mevzu.
Instagram yorumların avukatlığını yapacağım.
%90'ı kötüdür diyebiliriz. Yani işte bize de çok abuk subuk benzer şeyler geliyor ki biz ne influencerız ne öyle... Dolayısıyla A kişisinin B kişisine böyle bir şey demesi hakkı mıdır diye düşündüğüm zaman orada bir sürü senaryo var ve herhangi bir yerden tutup bir şey söyleyebiliriz ama o ağızda nahoş bir tat bırakması normal mi gibi ben yorumluyorum bu soruyu yani ve bana biraz normal geliyor. Orada bir hak hukuk mevzusundan ziyade bir geçmiş bir tarih var karşılıklı o markayla o insan arasında ve bunların ikisi de yüklü şeyler. O anlamda Hikmet Hanım'ın dediği gibi bir sana eyvallah denmesi durumu. Hele de böyle çok fazla sürekli alışveriş yapan biri değilsen ve 2-3 yılda bir gidip aynı markadan birkaç şey alıp dolabını hani bir şekilde olduruyorsan. Öyle bir profilde bir tüketici için bence şey bu bir şey ifade edebilir bunu anlıyorum yani demek istedim.
Ya ben şu an anlatamıyorum ama Hikmet Hanım'ın bakışından anladım o anladı. O şimdi size soracak benim sormaya çalıştığım soruyu.
Şimdi bir şeyden konuştuk. Segment olarak, tüketici segment olarak üst sınıfa doğru kaydıklarından bahsettik. Bu ilk tesettür, daha erişilebilir tesettür şeysi yapan arkadaşları. Sonra bir yandan da Luna'nın da bahsettiği gibi içerik olarak da işte hem vitrine koydukları kişilerin değişmesi, hem ürünlerin profilinin değişmesi. Yani tesettürlü kadınların alacağı, kullanacağı şeyler dışında da şeyler üretilmesi ve bunların vitrine konulması. İnsanlar yandan da kendi biyografilerinde yani bu markaların sahibi kişilerin tesettürden çıkma işte başlarını açmaları vesaire gibi şeyler hepsi insanlarda bir tepki yarattı bir kesimde. Mesela bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü Servet az önce şey dedi. Bu tepkinin bir kısmı sen kullanılmış hissetmek gibi. Yani başörtüsü üzerinden sen başörtüsünü kullanarak bir yerlere geldin falan gibi bir şey. Hani o kullanılmış olma falan gibi ifadelere katılıyor musunuz? Bunu nasıl anlamak lazım?
Ya bu influencer kültürünün ilk çıktığı zamanlarda bu bir anomaliydi bence. Yani bu tartışılıyordu. Şu an mesela daha çok daha kabul gördüğünü düşünüyorum insanların Instagram'da çok takipçisi olmasını. Hani özellikle muhafazakar camia içerisinde influencer olmayı bir kadının göze almış olması gerekiyordu bence.
Ben
bir riskli bir hareketti yani.
YouTuber olmak istiyordum hatırlıyorum ve sonra bunun başörtülü olduğum için asla göze alamayacağımı fark edip kesinlikle
podcaster oldum.
Podcaster oldum yani hala kabul edemiyorum.
Şey çünkü yani çok aşırı tepki alacaksın yani kötü yani insanların durmadan sana linç yağacağını bildiğin ötürü bunun altını çizelim. Hani böyle bir şeyden ziyade hani şey de olarak görebilirler. Hassasiyetten de görebilir bazı insanlar şey yaptılar. Tesettürüm uygun değil herkesin önüne çıkıp konuşmam falan filan gibi bir yerden.
Ama biliyor musun yani. O da vardı. Yani o da yok değil. Hala evet, da yok değil.
Bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Hala da yok değil. Ama bu dediğiniz bence önemli. Hassasiyet açısından da lince uğrayacaksın. Bir de bir şey satmak. Yani Müslüman bir kadının bir şey satmasının da hepimize... Kendimi de aklamadan söyleyeyim. Garip geldiğini hatırlıyorum. Link bırakmanın ki şu an bile bir çiğ influencer davranışı diye tanımlayabileceğimiz bir şey var. Ya da daha böyle bir kendi başka bir içerik, işte komedi içeriği üretip başka bir şey üretip ya da daha böyle lifestyle içerikleri üretip tabii ki bir yandan da marka anlaşmalarıyla daha böyle soft bir, daha duru bir marketing yapan insanlar var. Bu bir oyun yani bu oyunda kimler iyi kimler kötü bence bu biraz da başka bir konu. Ama işin şimdi bu tarz markalara baktığımda o dönüşüm bence zaten çok çok fazla insan mikro influencer olduğu bir dünyada bazen yeni bir şeye hitap edeyim derken bence özelliklerini kaybetmeye başlayabiliyorlar. Şimdi bu başörtüsünü çıkaran bir kadın için söylemesi ayıp bir şey yani bu söylediğim şey. Yani ondan bahsetmiyorum onu iyi kılan şey başörtüsüydü falan demeye çalışmıyorum. Ama o ay ben artık daha geniş bir kitleye hitap edeyim şöyle de içerik yapayım derken bir anda bu tabii ki de herkes için söylemiyorum. Sadece Türkiye çaplı da söylemiyorum bu arada yani çok daha geniş söylüyorum. Hani ya bu işte benim verdiğim tepki biraz da şey başta seni niye takip ediyordum? Hani başörtülü olduğun için değil ama o ona yönelik bir şeyler yapıyor olman muhtemelen farklı bir flavor katıyordu. Ve şu an başka bir flavor var ve hani uymuyor olması da normal yani muhtemelen.
Bir de az önce dediğin şey vardı bize kaydı durdurduğumuzda bahsettiğin bu küçük denizde büyük balık olmak, büyük denizde küçük balık olmak mevzusu. Şimdi tesettür markasını, yani tesettür brandingini insanlara sattığın zaman, istersen içeriğinle olsun, istersen ürünlerinle, hani giyim ürünleriyle olsun, o zaman belli bir piyasada competitive advantage denen, yani rekabetçi avantaj diye mi geçiyor Türkçe'de bilmiyorum ama özelleşmen ve kendini farklılaştırmandan ötürü bir avantajın var. Herkesin ürettiği ürünü üretmiyorsun, sen farklılaşıyorsun. Şimdi sen onu biraz işin tesettür sıfatını kenara koyup başka bir üretimde bulunmaya başladığın zaman, o zaman sen moda Instagramcıları, moda şeyleri, influencerları arasında başka bir tanesi olmuş oluyorsun. Ya da işte o yüzden hani bence ticari manada da çok akıllıca bir hareket gibi gelmiyor bana. Ticari olarak akıllıca bir hareket olmadığı için bunun arkasında daha duygusal sebepler, daha şahsi sebepler olduğunu da düşünüyorum bu tarz kararların arkasında. Gibi de şey merak ediyorum ben, influencer konusunu kapatmadan önce şahsi tecrübenizden biraz bahsetmenizi istiyorum. Yani ben mesela bundan 7-8 sene kadar önce ilk defa tesettür konusunda, işte stylingi vesairesi falandan ötürü ün kazanmış kızları takip ediyordum. Bunu herhalde bir 4 senedir falan takip etmiyorum. Hepsini takipten çıkardım. Çünkü bu onların stylinglerini görmek, onların işte linkleri falan çok umurumda değildi açıkçası. Yani tıklamadan geçiyordum ama onların o böyle walk-in closet denen, yani bir odayı mesela kız şey haline getiriyor, giyim odası haline getiriyor falan. Bunlar bana durmadan kendimi kötü hissettiriyordu. Yani ben yeterince güzel giyinmiyorum, ben niye garibim, ben niye uğraşmıyorum, ben niye ütülemiyorum, ben niye, hani böyle kendime dair gerçekten çok negatif hislere sebep olduğu için belli bir süre sonra onları takipten çıktım. Sen takip ediyor musun şu anda herhangi bir tesettür influencer'ını? Senin tecrüben ne oldu Servet?
Ben etmiyorum. Hiçbir zaman etmedim. Etmeyi düşünmedim. Biliyorum. Yani böyle çok ünlü isimleri var yani. Ama çok ünlü olduğunu düşündüğü insanların ve benim tanımıyorum falan diye tepki verdiğim çok fazla şey oluyor. Ya bu kesinlikle tarz meselesi. Ve benim tarzım yok. Ben
ya pek çoğunun da tarzı yok biliyor musun? Yani o kadar eklektik giyiniyorlar ki bir gün gotik, bir gün bohem, bir gün avantgard falan, hani öyle olduğu için hani pek çok tesettür influencerında da insanı çeken bir şey yok. Yani ha bu kız benim gibi, ben bunu takip edeyim dedirten de bir şey yok pek yani.
Ya beğeniyorum, çok güzeller falan. Çok güzel giyiniyorlar gerçi ama hiçbir zaman kendimi onu yaparken göremiyorum. Yani şu an bu takip etmiyorum, ilgilenmiyorum falan, bunu yukarıdan söylüyormuşum gibi insanları algılayacak ama öyle de değil. Ya benimle ilgili bir beceriksizlik söz konusu. Yani bunun şeyini o kadar empoze edilmiş ki bana idealistlik, realist olamamışım ve yani şu an anlıyorum nasıl göründüğün insanların sana nasıl davrandığını çok belirliyor. Özellikle Türkiye'de, İstanbul'da çok belirliyor. Sen dünyanın en zeki kadını ol. Yani şu an bu işlerle ilgilenen insanların aslında doğru yolda olduğunu, bize ne kadar böyle dünyevi şey malayani mi denir bu meselelere, öyle geldiği için hani ben bu konuları anlamamaya dair böyle bedensel olarak bu meseleler söz konusu olduğunda böyle cringe olmaya dair hele ki kişisel hesabımdan takip edeceğim, yani söz konusu değil yani benim için. Benim dediğim gibi birkaç tane modadan anlayan arkadaşım var, bunlar da tip tip. Bir kısmı daha böyle birazcık daha işte ben mesela daha az dikkatli giyiniyorum. Hani kısa boylu olduğum için çok böyle pardüsü tarzı şeyler değil yani. Hani belime kadar olan şeyler beni yine bence tesettürlü gösteriyor falan hani. Ama
arkadaşlarını resmen şey yapmışsın böyle, işte bundan daha tesettürlü konuda
evet,
şey alırım.
Tavsiye alabilirim.
Tavsiye alırım.
Böyle özel günlerde giyilecek şeyleri işte Ayşe'ye soracağım. Şu tarz occasionlarda işte bileyim. İş.
Spor ayakkabı tavsiyesi falan.
Yok o kadar değil. O sportif giyimi. Ben şeyi hatırlıyorum. Şimdi benim hep kostümlerim oluyor arkadaşlar. Gerçekten buna kostüm diyorlar. Bir lisede giydiğim bir ceket vardı. Ben o ceketi giyiyordum. Yani benim ceketim oydu. Bir sürü ceketim yoktu. İyi bir ceketti ama hep onu giyiyordum. Üniversiteye geçince ceketi değiştirdim. Ama onu giyiyordum. Lisede bir karar vermiştim. Ben artık hayatım boyunca eşofman giyeceğim diye. Steve Jobs'lara falan şey yani bu kararı vermemiştim. Bu kararı verebilir miyim diye çok ciddi bir şekilde düşünmüştüm ama. Çünkü Eğer ben bu kararı verirsem ve herkes beni eşofman giyer o diye kodlarsa hayatımın çok kolaylaşacağına inanmıştım. Çünkü artık düğüne gittiğimde bile eşofman giyebilecektim. Çünkü artık bu benimle ilgili bir şey olacaktı, anlatabiliyor muyum? O cool da buluyordum galiba ama daha çok rahat bulduğum için ve tesettür de bulduğum içindi. Keşke bak benim eski versiyonlarım çok daha böyle wise'dım ya. Giderek gerizekalılaştım.
Bir sıfır. Gerçekten keşke bunu uygulasaydım. Çok da farklı bir şey olmadı. Son 7 yıldır eşofman giyiyorum da yani. Şu an çok freak out olmuş.
Uyguladın gerçekten yani.
Gerçekten ama... uyguladım ama düğünümde gelinlik giydim.
Öyle ufak tefek şeyler de bulunabilirsin bence istisnalarda.
Böyle hani CEO'lar, Steve Jobs'lar falan hep şey giyer ya, belli bir stil giyinirler ya, işte kot pantolon, siyah tişört falan. Yani gerçekten böyle işi olan insanın şey giyinmeye vakti yoktur falan gibi bir algı kafamıza yerleşmiş. Ama bu kesinlikle hani ancak bir CEO falan olursan yapabileceğin bir şeye dönüştü ya. Buna o yüzden sinir oluyorum. Ama yani dediğim gibi bunu cool bir şey olarak söylemiyorum. Yani öyle algıladığım için işte ben bunlarla ilgilenmiyorum gibi değil. Ya bu gerçekten benim dediğim gibi yani bu çoktan sahip olmam gereken bir beceriymiş ve ona sahip değildim gibi hissediyorum. Şimdi böyle iş dünyasına atıldığımda falan o dediğim gibi birkaç arkadaşım var. Bunlar başka arkadaşlar, onlara gidip evet ne giyiniyorsunuz, bana alışverişe çıkacağız falan yapmam gerekiyor. Ben böyle bir yöntem buldum. Arkadaş çevresiyle bu işleri kotarmaya çalışıyorum. Sorun şuydu. Sen kendi soruna cevap ver. Diye sordu. Takip etmiyorum. Bir tek bir güzel. Tane hesap takip ediyorum. Lydia Thompson mı? Öyle bir kadın var biliyor musun? Tomlinson mı? Ya tam hatırlamıyorum. Bak çok iyi de takip etmiyormuşum ama sürekli önüme düşüyor o kadın.
Çok İngiliz bir isim.
İngiliz bir kadın. Ve işte şey gibi bu bununla giyilir, şu şununla giyilir falan gibi. Ama tesettürle alakası yok. Hani zevk aldığım için onu takip ediyorum. Şey tavsiye aldığımdan değil yani. Yani ürettiği içeriği sevdiğim için onu takip ediyorum. Belki de benimle alakası olmadığı için seviyor olabilirim yani izlemeyi. Bence benimle alakası baskı olduğunda
onu
direkt...
izlediğin zaman hani aynen, direkt. Bunu taklit etmem gerekiyor şeysi yok yani.
Sence şöyle de bir şey olabilir mi? Bak ikimiz de hırslı insanlarız ve o konuda her zaman böyle ortalamanın altında kalacağımıza dair bir inanç var da ben bu oyunu kazanamayacağım deyip oyunu mu terk ediyoruz sence?
Ya oyunu terk ettiğimizi düşünmüyorum. Bence yani değer verdiğimiz ölçüde zaman ayırıyoruz yani. Bu influencer mevzusu daha su götürür bence. Başka bir bölümde daha uzun uzun konuşmamız lazım ama henüz hazır 1,5 saati de bulmuşken kayıtta Devil Wears Prada'ya konuyu geri döndürecek olursak kısaca bence konuşabiliriz. Ben aslında Devil Wears Prada konuşacağız diye gelip Devil Wears Prada konuşmadığımızda çok memnunum. Çünkü ne konuşacağım diye dediğim gibi çok strese girmiştim. Sen not aldığını söylemiştin bayağı uzun uzun. Merak ediyorum ne düşündün yani izlerken.
Ben böyle konuşabileceğimiz konularda küçük notlar çıkarmıştım. Onları sana seri bir şekilde okuyayım. İlgini çeken olursa onu konuşup kapatalım, olur mu? Bir, New York'un filmlerde bir karakter olarak yansıması. New York konuşabiliriz diye düşündüm. Bunu hatta Chicago ile karşılaştırıp The Bear dizisindeki Chicago mesela bir karakter midir? Bunu konuşabiliriz diye düşündüm. İki, filmin başında Anne Hathaway'in hazırlanmasını görüyoruz ya, Andy'nin. Orada o bana şey yani onu izlemek bana o sırada çok keyif verdi ve bu sabah rutinim videoları falan var ya hani bunun başlangıcı bu muydu acaba falan diye düşündüm. Bunu konuşabiliriz. Harry Potter ayrıntısından bahsetmek istiyorum. Yani özellikle ikimiz kaldığımız için şu an Luna ayrılmak zorunda kaldı. Harry Potter'la ilgili bir kısım geçiyor filmde. Onun kitap versiyonunu ve oranın ne kadar saçmaladıklarını konuşmak istiyorum. Şu an heyecanlısın, dur bölme. Konuşacağız, tamam.
Tamam.
İki, Anne Hathaway değiştikten sonra aslında sadece saçlarını değiştirdiler bence. Hani saç çok önemli, bundan konuşmak istiyorum. Sonra Lost'taki Charlotte oynuyor yazmışım. Antropolog kız var ya Lost'ta. Neyse, antropolog olduğu için benim dikkatimi çekiyor.
Lost en son 15 sene önce izlediğim bir dizi olduğu için hiç hatırlamıyorum.
Ben
yani
arada
Jake'i
dönüp
hatırlıyorum,
izliyorum
Sawyer'ı
ya.
Hatırlıyorum.
Ben arada dönüp izliyorum. Lost bence güzel bir dizi. Kötü bir tane dizileri tamamen siliyoruz ya. Mesela Game of Thrones'un bir sezonu yüzünden bütün o güzel Game of Thrones'u hayatımızdan çıkardık ve kimse artık hiçbir şekilde izlemiyor ya. Çok talihsiz yani. Lost'ta aynı muameleyi yapmayı reddediyorum. Onu da kötü bağladılar. Ama bence o ilk sezonları harika. Sonra şey yazmışım. Shark kadın patron figürü hakkında konuşabiliriz. Bir de Nate yerinde olsan ne yapardın? Soru işareti yazmışım. Nate sanırım NTV'nin sevgilisiydi.
Nate'e çok gıcık oluyorum ama çok da haklı. Yani hem bu kadar gıcık olup hem de bu kadar haklı görmem. Yani çok böyle May may may may may may may bölüm boyunca şey yapıyor ya, kıza tavır takınıyor, trip atıyor ya, tripli olmasından ötürü sinir oluyorum ama bir yandan da hakkı var yani. Kız resmen ruhunu şeytana sattı. Bu arada affedersiniz arkadaşlar, bebeğimin sesi geliyorsa.
Gelecek arada bunlar artık şey, burası artık bebekli bir podcast. Duyacaklar.
Aynen, yapabilecek bir şey yok yani.
Ha bir de Northwestern ayrıntıları benim çok hoşuma gidiyor. Orada komik bir şey vermek istiyorum. Hı. Türkiye'de bir platformda yayınlanırken alt yazısı Northwestern Üniversitesi'ni, Northwestern University'yi Evrenkent, University Evrenkent diye çevirmişler alt yazıda. bunu şeyleri dolaşıyordu Twitter'da geçen senelerde. Türkiye'deki alt yazı sektörünün leşliğiyle ilgili bir komik ayrıntı olarak eklemek istedim. Evet, bu konular hakkında ne konuşmak istersin?
Bu New York'un kent olarak karakterleştirilmesi mevzusu çok hoşuma gitti açıkçası. Çünkü böyle bir, zaten New Yorkluların da dünya üzerinde yaşanmaya değer tek şehir olan New York falan gibi böyle yükselişleri çok komik. Ama gerçekten kendine has bir şeysi var o şehrin. Yani çok hızlı yaşanılan, işte kalabalık, gürültü, bütün bunlar hani senin de davranışlarına yansıyor. Sanki çok hızlı hızlı konuşman lazımmış ve çok hızlı düşünmen lazımmış gibi. Gecenin yarısına kadar dışarılardasın, arkadaşlarınlasın, aile hayatından ziyade hep böyle bir profesyonel ve bekar ya da bekar değilse de böyle işte sevgilisiyle ayrı ayrı evlerde yaşıyorlar falan. Aynı evde yaşamak bile çok fazla benim bireysel alanıma müdahale falan gibi hani böyle. Öyle bir şeysi var ve bu da filmlere yansıyor. Chicago yoluna karşılaştırdığın zaman Chicago çok daha böyle gerçek hayattan insanları ve sorunları anlatıyormuş gibi. Sanki New York küçük bir deney. İnsanları deney kübüne koymuşsun fareleri ve oradan oraya koşturuyorlar gibi. Ama işte Chicago'da çekilen şeylerde sınıfsal, işte işçi sınıfının dertlerine dair şeyler var. Siyahilerin dertlerine göre hani ırk mevzuları, ırk politikalarıyla alakalı sıkıntılar var. Hep daha böyle gerçekçi ve şey geliyor. Hani bot giyen böyle şey, constructive worker falan.
Bana öyle bir şey gibi yani. Geliyor. Yani New York kendisi bir karakter. Filmi izlerken New York'u da izliyorsun bir karakter olarak. Chicago'da olan filmlerde Chicago arka planda ve biz Chicagoluları izliyoruz. Chicagolular karakter yani. Yani New Yorker diye, New Yorklu diye de bir karakter var ama çok da bir karakter değil bence o. Yani o işte ya Sex and the City özenti yani. Özenti insanlar. Kendini bir şey zanneden, New York'ta yaşamayı bir şey zanneden ve karakteri bu olan insan yani.
New Yorklu demişken bu hani New York'a gidip küçük şehirden New York'a taşınıp bir sürü şeyi göze alan, normalde yaşayacağından çok daha küçük fare dolu apartmanlarda yaşayan ama çok o hayatı ballandıra ballandıra anlatan falan insanlardan bahsetmişken, bu Anne Hathaway'in karakteri hani ruhunu şeye sattı. Aslında çok iyi bir aileden geliyor. Çok doğru şeyleri var. İlkeleri var. İlkeli birisi ama sonra ilkelerini sattı. Geldiği yeri unuttu tarzı anlatılar. Amerika'da çok fazla, yani bu Hollywood filmlerine çok fazla kullanılan bir şey hikaye. Aklına geliyor mu benzer hikaye? Benim çünkü ben şöyle bir düşündüm. Hani 2 dakika içerisinde 3 tane film geldi aklıma.
Ya ben Harry Met Sally'de direkt zaten New York'a sürmüşlerdi. O aklıma geldi. Doğru.
Ama hikayenin şeysi yok. Şunu demeye çalışıyorum. Hani hikayenin merkezinde geldiği yeri unutup ahlaki olarak yozlaşan, daha sonra geldiği yer kendisine hatırlatılıp tövbede bulunan karakter.
Böyle şey de oluyor. İşte Alabama. Ya geri dönüyoruz. Gerçek aşkı sonra Alabama'da. Evet. Direkt o geldi aklıma.
Ya benim aklıma şey geldi. Özellikle bu moda sektörüyle alakalı bir film olduğu için 13 Going 30 diye bir film var hani. Orada da işte seni tanıyamıyorum artık falan diyor Mark Ruffalo böyle. O da sonrasında işte ay ben ne kadar kötü bir insan oldum falan deyip tövbe ediyor. Bir de Mean Girls. Mean Girls, evet anneciğim. Mean Girls de böyle değil mi?
Mean Girls'de nereye gidiyorlardı? O dönüş şeyini hatırlamıyorum.
Yani kız resmen şeye dönüyordu.
Ha evet tamam. Yani havalı olup sonra pişman olma şeyi diyorsun. Evet doğru evet. Söylüyorsun. Mean Girls'de Chicago'nun bir suburbinde çekilmişti. Neyse, daha demin beri Chicago'dan bahsetmemizin sebebi bu filmde Northwestern Hukuk geçiyor. Yani orayı, yani Chicago'yu tercih etmiş. Northwestern Hukuk Chicago'da bir bölüm. Hani orayı tercih etmeyip New York'a gelmiş olduğundan dolayı sürekli o karşılaştırmayı yaptım. Ama kitap versiyonunda yanlış hatırlamıyorsam Miranda da Andy de aslında New York'ta Yahudiler. Miranda ismi aslında Miranda falan değil. Yahudi bir kadın, ismi Miriam mi hatırlamıyorum ismini de, daha böyle yani etnik bir ismi var. Sonra beyaz olmaya karar veriyor. Yani şöyle, yani çok fazla kitap ve filmde özellikle ırk ve etnisiteye dair değişimler var. Bu değişimlerin bir kısmı filmi yapanlar ırkçı olduğu için bu değişimleri yapmışlar. Bir kısmı da kitap çok ırkçı olduğu için filmi yapanlar onları silmişler.
Kitabı okurken sürekli bunları fark edip güldüm yani. Kitaptaki başka bir ayrıntı mesela. Bir sürü arkadaşı var ya Andy'nin. Onlardan bir tanesi Kolombiya'da Rus dil ve edebiyatı doktorası yapıyor. Mesela hani bu sürekli kendi işiyle onu karşılaştırıyor.
Ya da Nate karakteri, yani sevgili karakteri aslında yani filmde şey versiyonu, işte gastronomi okumak istiyor, restoran açmak istiyor, böyle bir idealist. Kitaptaki idealizmi aslında çocukları eğitmek. Daha böyle hani sosyal bir takım.
Mantıklı
var.
Yani kızın davranışlarından rahatsız olması çok mantıklı eğer daha bireysel değil de toplumsal
eğitimci çocuk
varsa.
Eğitimci evet. Yani.
Çok mantıklı. Yani düşünsene o şey sahnesi falan çok rahatsız ediciydi. İşte Miranda'ya gelen hediyeleri, işte çantaları, mantaları, işte cilt bakım ürünlerini getirip bunlara veriyor eşantiyonları falan. Bu Harry Potter mevzusu da bence çok cringe bir andı. Yani hiç mümkünatı
kabul
yok.
Kabul edilemez.
öyle bir şey olmuş olamaz yani istersen Amerikan devletinin başkanı ol ve onun çocuğu için ara yani.
Ya şöyle onunla filmle kitap arasındaki farkı şey yapmadan yani bölüm bitirmeden bundan bahsedip kapatalım bence artık çok uzadı. Şimdi filmdeki versiyonu bir de bak yıllara baktım. Yılları fark edince iyice saçım başım yolmak istedim. 7. kitaba yap. Yani son kitabı sen basılmadan aylar önce alıp vereceksin. Ve çocuk kızların elindeki kitaplar küçücüktü. İncecikti. Harry Potter'ın 7. kitabı incecik değil arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum. Görmediyseniz sizi ihtiyaç odası podcast'ımızda reklamlar. Neyse.
Kitapta şöyle geçiyor. Bir kere kitabın basım tarihi açısından yeni çıkacak Harry Potter kitabı 4. kitap.
Ve Miranda'nın isteği, yani cuma günü Andy'den bunu istiyor. Pazartesi günü zaten kitap çıkacak. Kitapçılara düşecek. Ben kızlarıma pazar okutmak istiyorum diyor. Hani biz Paris'e gidiyoruz. Bir gün önceden okuyacak benim kızlarım diyor. Hani bu yapılabilir bir şey.
Ve de mesela genellikle ilk çıktığı günde de hemen tükeni veriyor ya. O yüzden hani gidip sırada beklememek istemesi, önden birisinin hani araya birilerini katıp bunu almak istemesi çok mantıklı yani. Olabilir bir şey, doğru diyorsun.
Harry Potter'ın son kitabının, yani bir de spoil edilebilecek bir şey yani hani son kitabı. Snape'i bilmiyoruz daha. Hani bu Miranda'nın kızlarına gidecek. Gerçi izlerken böyle sinir oldum yani.
Bir de şey hissediyor insan. Siz 5 yaşında çocuklarsınız. Hani bunu hak etmiyorsunuz. Ne biliyorsunuz siz Harry Potter'ı falan, böyle bir kıskandım sanki gerçekmiş gibi hissedip çocukluğuma gidip kıskandım o çocukları yani.
Evet arkadaşlar, ben filmi daha fazla konuşmak istemezdim. O yüzden daha fazla konuşmadığımız için ben de mutluyum. Ama arada konuştuğumuz tesettür modası konusuna daha yeni giriş yaptım ve hani böyle daha hiçbir şey konuşamamış gibi hissediyorum. O yüzden bu konuları da daha çok konuşabileceğimiz film, dizi, kitap önerilerinizi bekliyoruz yani. Eminim siz de bu konuda çok fazla şey söylemek istiyorsunuzdur. Mesajlarınızı da Instagram'dan ve YouTube yorumlarından bekliyoruz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Bahar konuşacağız galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.